Ayrım 30 Nemesis Joe Nesbo. Sayfa 416. Tom Waller'in içinde kötü bir his vardı. Her zaman netliği hedeflerdi ve durum net değildi şimdi. Kariyeri ve geleceği kendisinin değil, müttefiklerinin elinde olduğundan insan faktörü her zaman göz önünde bulundurması gereken bir riskti. İçindeki kötü hissin sebebi Beate Lön'e, Rune Iverson'a ya da asıl önemlisi başlıca gelir kaynağı olan adama yani Vale'ye güvenip güvenemeyeceğini bilmemesiydi. Grönland Sleipner'de banka soygunundan sonra belediye meclisinin emniyet müdürüne infazcının yakalanması yönünde baskı yapmaya başladığını duyunca Vale'ye saklanmasını söylemişti. Vale'nin bildiği bir yere gitmesini kararlaştırmışlardı. Pattaya Doğu Yarımküresi'ndeki batılı kanun kaçaklarının en çok bulunduğu yerde ve Bangkok'un doğusunda arabayla 2 saatlik mesafedeydi. Vale orada beyaz bir turist olarak dikkat çekmezdi. Vale Pattaya'ya Asya'nın Sodom'u derdi. Dolayısıyla Waller adamın durup dururken Oslo'ya gelip de Pattaya'ya artık katlanamadığını söylemesine anlam verememişti. Uyland sokağının trafik ışıklarında durup sol sinyal verdi. Kötü bir his. Vale son banka soygununu Waller'a haber vermeden yapmıştı ve bu ciddi bir kural ihlaliydi. Bu konuda bir şey yapmak gerekiyordu. Waller az önce Vale'yi aramayı denemişse de adam telefonu açmamıştı. Bu herhangi bir anlama gelebilirdi. Örneğin Vale'nin Tryvann'daki yazdığında olduğu ve daha önce konuştukları zırhlı araç soygununun ayrıntıları üstünde çalıştığı anlamına gelebilirdi. Veya ekipmanları, giysileri, silahları, polis telsizlerini, çizimleri kontrol ettiği. Ama adamın yine uyuşturucuya başladığı ve koluna iğne saplayıp bir köşede oturarak kafa salladığı anlamına da gelebilirdi. Waller, Vale'nin oturduğu karanlık, pis, küçük sokakta yavaşça araba sürdü. Binanın karşı tarafında taksi bekliyordu. Waller başını kaldırıp dairenin pencerelerine baktı. Işıklar açıktı tuhaf bir şekilde. Vale yine eroine başladıysa Waller onun canına okuyacaktı. Daireye girmekte zorlanmazdı. Adamın kapısındaki kilit basitti. Waller saatine baktı. Beate'ye yaptığı ziyaret onu heyecanlandırmıştı. Henüz uyuyamayacağını biliyordu. Biraz gezinmesi, birkaç telefon konuşması yapması ve olacakları görmesi gerekecekti. Waller Prince'in sesini iyice açıp gazı kökledi ve Ulle Valsvayen'da ilerledi. Harry Kam sandalyesinde başını iki eliyle tutarak oturuyordu. Beli ağrıyordu ve aradığı adamın Alf Gunnerit olduğunu gösteren en ufak bir kanıt bile bulamamıştı. Daireyi araması sadece 10 dakika sürmüştü çünkü eşya çok azdı. Hatta öyle azdı ki Harry adamın aslında başka yerde oturduğundan şüpheleniyordu. Banyoda diş fırçası, neredeyse boş bir diş macunu tüpü ve sabunluğa yapışmış markası belli olmayan bir kalıp sabun bulmuştu. Ayrıca bir zamanlar beyaz olabilecek bir havlu, hepsi buydu, boşuna heveslenmişti. İçinden gülmek geliyordu, kafasını duvara vurmak. Bir Jim Beam şişesinin ağzını kırıp viskiyi cam parçalarıyla birlikte içmek. Çünkü aradığı adam Gunner'ı da olmalıydı. O olmalıydı. İstatistiksel olarak eski suçlamalar ve hükümler başlıca suçlayıcı kanıtlardı. Gunnerud'un suçlu olduğu belliydi. Adam uyuşturucu ve silah kaçakçılığından hüküm giymişti ve anahtar dükkanı vardı. İstediği sistem anahtarını yaptırabilirdi. Örneğin Anna'nın dairesininkini veya Harry'nin. Pencereye gitti. Deli bir adamın sözünü harfiyen dinleyerek çember çizip başa dönmüştü. Bu nasıl olabilmişti? Ama artık talimatlar yoktu, imalar yoktu. Bulutların arasında beliren ay yarısı çiğnenmiş bir florür tableti gibiydi. Ama o bile Harry'nin hafızasını canlandırmadı. Gözlerini kapadı, odaklandı. Dairede ipucu olabilecek ne görmüştü, neyi gözden kaçırmıştı? Zihninde daireyi kısım kısım canlandırdı. 3 dakika sonra pes etti. Her şey bitmişti. Burada bir şey yoktu. Her şeyi bulduğu şekilde bıraktığına emin olduktan sonra oturma odasının ışığını kapadı. Tuvalete gidip klozetin önünde pantolon düğmelerini açtı, bekledi. Tanrım, bu işi bile yapamıyordu artık. Sonra işemeye başlayınca bezgince iç geçirdi, sifona bastı ve birden donakaldı. Su gürültüsünün arasından korna sesi mi gelmişti? Hole çıkıp daha iyi kulak kabartmak için tuvalet kapısını kapadı. O sesi tekrar duydu. Sokaktan kısa ve sert bir korna sesi geldi. Gunnerud geliyordu. Harry tuvalet kapısının önünde dururken bir şeyi fark etti. Şimdi fark etmesi normaldi tabii, çünkü artık çok geçti. Akan su, baba filmi, tabanca, orası favori zula yerimdir. Hassiktir, hassiktir, hassiktir. Harry tekrar tuvalete daldı ve sifonu düğmesinden tutup kapağını kaldırmaya girişti telaşla. Sifonun paslı kırmızı çubuğunu gördü. Haydi diye fısıldadı. Düğmeyi çevirirken kalp atışları hızlandı. O lanet olası çubuk gıcırdayarak dönüp duruyor ama çıkmayı reddediyordu. Harry apartman kapısının kapandığını duydu. Sonra sifon kapağını çıkarmayı başardı. Su yükselmeyi sürdürürken porselene çarpan porselenin sesi çınladı loşlukta. Harry elini içeri sokup sifon haznesinin kaygan iç yüzeyine dokundu. Nasıl yani? Hiçbir şey yok muydu? Sifon kapağını ters çevirince aradığı şeyi buldu. Kapağın iç tarafına bantlanmıştı. Harry derin bir soluk aldı. Parlak yapışkan bandın altındaki anahtarın hatları bütün girinti ve çıkıntılarıyla eski bir dosttu. Bu anahtar Harry'nin apartmanının, bodrumunun ve dairesinin kapılarını açardı. Yanındaki kayıp fotoğraf da aynı ölçüde tanıdıktı. Aynaya koyduğu fotoğraf. Kız kardeşi gülümsüyordu. Harry ise sert görünmeye çalışıyordu. Yazın bronzlaşmıştı ve cehaletin mutluluğunu yaşıyordu. Harry üç geniş bant parçasıyla yapıştırılmış plastik poşetin içindeki beyaz tozun ne olduğunu bilmiyordu. Ama diasetil morfin, yani eroin olduğuna bahse girerdi. Orada epey eroin vardı. Bir bağımlıya en az 6 yıl yetecek kadar. Harry başka yere dokunmadan kapağı sifona geri takarken ayak seslerine kulak kabarttı. Beate'nin dediği gibi Harry'nin arama izni olmadan daireden topladığı kanıtlar geçerli sayılmazlardı. Kapağı yerine takınca ön kapıya doğru koştu. Başka seçeneği olmadığından kapıyı açıp sahanlığa çıktı. Biri ağır ağır yukarı çıkıyordu. Harry kapıyı usulca kapatıp trabzanın üstünden aşağı bakınca siyah ve gür saçlar gördü. Adam 5 saniye sonra Harry'i görecekti. Harry 3 uzun adımla 5. kata çıkıp gizlenebilirdi. Adam karşısında oturan Harry'i görünce kala kaldı. ''Selam Alf'' dedi Harry saatine bakarak, ''seni bekliyordum.'' Adam ona fal taşı gibi açık gözlerle baktı. Solgun ve çilli yüzü favorileri, Liam Gallagher tarzı kesilmiş, omuzlarına kadar inen yağlı saçlarla çevrelenmişti. Harry onu acımasız bir katilden çok dayak yemekten korkan bir delikanlıya benzetti. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu adam yüksek, tiz sesle. ''Benimle birlikte emniyet müdürlüğüne gelmeni istiyorum.'' Adam anında tepki verdi, dönüp trabzanı kavradı ve aşağıdaki sahanlığa atladı. ''Hey!'' diye bağırdı Harry ama adam gözden kaybolmuştu bile. 5. ya da 6. basamağı atlayınca çıkan ses merdiven boşluğunda yankılandı. ''Gunnerud!'' Harry'nin aldığı karşılık apartman kapısının kapanırken çıkardığı ses oldu. Harry elini iç cebine atınca sigarasız olduğunu fark etti. Sıra süvarideydi artık. Tom Waller müziğin sesini kısıp çalan cep telefonunu çıkardı ve yeşil düğmeye basıp telefonu kulağına götürdü. Telefondan gelen hızlı, kaygılı nefes seslerini ve trafik gürültüsünü duydu. ''Alo'' dedi arayan kişi, ''orada mısın?'' Vale'ydi, dehşete kapılmış gibiydi. ''Ne oluyor Vale?'' ''Ah tanrım, iyi ki buldum seni. İşler karıştı. Bana yardım etmek zorundasın, çabuk.'' ''Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Sorumu yanıtla.''
''Bizi buldular, evimin önünde. Merdivende beni bekleyen bir polis vardı.''
Waller Ringwine'daki yaya geçidinin önünde durdu. Yaşlı bir adam tuhaf, kısa adımlar atarak karşıdan karşıya geçiyordu. Geçip gitmesi çok uzun sürdü. ''Ne istiyormuş?'' diye sordu Waller.
''Ne istiyor olabilir? Beni tutuklamak istiyor herhalde.''
''Niye tutuklamadı peki?''
''Kaçtım da ondan. Anında tabanları yağladım. Ama peşimdeler. Daha şimdiden 3 polis arabası geçip gitti. Duyuyor musun? Beni yakalamalarını istemiyorsun.''
''Telefonda bağırma. Diğer polisler neredeler?''
''Başka polis görmedim. Kaçtım zaten.''
''Öyle kolayca kaçtın yani. Peki o adamın polis olduğundan emin misin?''
''Evet. Oydu değil mi?''
''Kim?''
''Harry Hall galiba. Geçenlerde dükkana gelmişti.''
''Bunu söylememiştin.''
''Anahtar dükkanı sonuçta. Oraya sürekli polisler gelir.'' Yeşil yandı. Valer öndeki arabaya korna çaldı.
Tamam, bunu sonra konuşuruz. Şimdi neredesin?
Telefon kulübesindeyim. Şeyin önünde. Adliye sarayının.
Adam kaygıyla güldü. Burayı sevmiyorum.
Dairende başımıza iş açabilecek bir şey var mı?
Daire temiz. Bütün teçhizat yazlıkta.
Peki ya sen? Temiz misin?
Artık kullanmadığımı gayet iyi biliyorsun. Geliyor musun, gelmiyor musun? Of, bütün vücudum titriyor.
Sakin ol Vale. Waller ne kadar süreceğini hesapladı. Try One, Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezi.
Bu işi banka soygunu gibi düşün. Oraya gelince sana bir hap veririm.
Dedim ya, artık kullanmıyorum.
Adam duraksadı. Hap taşıdığını bilmiyordum prens.
Hep taşırım.
Sessizlik.
Neler var?
Ana kucağı, Rohypnol, sana verdiğim Jericho duruyor mu?
Evet.
Güzel, şimdi iyi dinle. Konteyner terminalinin doğusundaki iskelede buluşalım. Ben epey uzaktayım, 40 dakikada gelirim ancak.
Ne diyorsun? Buraya gelmelisin yahu, hemen.
Waller telefonu cızırdatan soluk seslerini karşılık vermeden dinledi.
Yakalanırsam seni ihbar ederim, bunu anlıyorsundur umarım prens. Paçayı kurtarabileceksem bülbül gibi öterim. Eğer sen...
Paniklemiş gibisin Vale ve şu an paniğe ihtiyacımız yok. Çoktan tutuklanmış olmadığını, bana tuzak kurmadığını nereden bileyim? Şimdi anlıyor musun? Tek başına gel ve bir sokak lambasının altında dur ki gelince seni görebileyim.
Vale inledi. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Tamam, peki hapları getir, lanet olsun.
40 dakika sonra konteyner terminalinde, sokak lambasının altında.
Geç kalma.
Dur, daha bitmedi. Sokağın başına park edeceğim. Ben söyleyince tabancanı havaya kaldır ki görebileyim.
Niye ki? Paranoyak mısın, nesin?
Diyelim ki şu an işler biraz karışık ve riske girmek istemiyorum. Sen dediğimi yap.
Waller kırmızı düğmeye basıp saatine baktı. Müziğin sesini açtı. Gitarlar, güzel, saf ses, güzel, saf hiddet.
Bjarne Möller daireye girip odaya hoşnutsuz bir ifadeyle göz gezdirdi.
Konforlu bir ev ha, dedi Weber.
Duyduğum kadarıyla adam eski tanıdığınmış.
Alf Gunnerut, en azından daire onun adına tutulmuş. Burada bir sürü parmak izi var. Ona ait olup olmadıklarına bakmam gerekecek. Bardaklar.
Pencerede ince bir fırça gezdiren genç bir adamı gösterdi.
En iyi parmak izleri bardaklardadır hep.
Parmak izi toplamaya başladığınıza göre bir şeyler buldunuz herhalde.
Weber yerdeki bir kilimin üstünde başka şeylerle birlikte duran plastik poşeti gösterdi. Möller eğilip parmağını poşetin ağzına soktu.
Tadı eroine benziyor. Yarım kiloya yakın olmalı. Bu ne peki?
İki çocuğun fotoğrafı. Kimliklerini hala bilmiyoruz. Bir de bu kapıyı açmayan bir Triowing anahtar.
Sistem anahtarıysa sahibini Triowing'den çabucak öğrenebiliriz. Fotoğraftaki çocuk tanıdık sanki.
Bana da öyle geldi.
Fusiform Gyrus, dedi bir kadın sesi arkalarından.
Bayan Lön, dedi Möller şaşkınlıkla. Hırsızlık masasının burada ne işi var?
Burada eroin olduğu ihbarını alan benim. Size haber vermem söylendi.
Uyuşturucu mafyasında mı muhbirleriniz var?
Banka soyguncuları, uyuşturucu satıcıları, onların hepsi büyük ve mutlu bir ailedir, bilirsiniz.
Muhbir kimdi?
Hiçbir fikrim yok. Ben yattıktan sonra ev telefonumdan aradı, ismini vermedi. Polis olduğumu nereden bildiğini de söylemedi. Ama adam öyle net ve ayrıntılı bir şekilde ihbarda bulundu ki, harekete geçip polis danışmanlarından birini uyandırdım.
Dedi Möller, uyuşturucular, ihbar edilen kişinin sabıkalı olması, değerli kanıtların yitirilmesi olasılığı, hemen onay vermişlerdir herhalde.
Evet.
Ceset görmüyorum, ben niye çağrıldım peki?
İhbarcı başka şeyler de söyledi.
Öyle mi?
Alf Gunnerut, Anna Betsen'i yakından tanıyormuş, onun sevgilisi ve torbacısıymış. Adam hapse düşünce kadın onu başkası için terk etmiş. Buna ne diyorsunuz Pas Möller?
Möller ona baktı. Sevindim, dedi tepkisizce. Hayal bile edemeyeceğin kadar sevindim.
Kadına bakmayı sürdürdü ve sonunda gözlerini indirmek zorunda kaldı.
Weber, dedi, bu daireye bant çekmeni istiyorum. Ayrıca elinde ne kadar adam varsa hepsini çağır. Yapacak işimiz var.
39. Bölüm. Glock. Stein Tommesen 2 yıldır üniformalı polis olarak çalışıyordu. En büyük arzusu dedektif olmaktı. Hayali ise sabit mesai saatlerinde çalışan, kendi ofisine sahip dedektiflerden daha yüksek maaş alan bir uzman polis olmaktı. Eve gidip de Trine'ye iş yerinde ağır suçlar masasından bir uzmanla birlikte üstünde çalıştığı ilginç bir sorundan bahsetmek ve kadının bu sorunu son derece akıl almaz ölçüde karmaşık bulmasına tanık olmak istiyordu. Şimdilik 3 kuruş paraya vardiyalı çalışıyordu. 10 saat uyuduktan sonra bile yorgun uyanıyordu. Ve Trina artık böyle yaşamak istemediğini söylediğinde, Tommesen ona çalışma saatlerini, aşırı dozda uyuşturucu kullanmış ergenleri arabayla acil servise götürmek, çocuklara annelerini döven babalarını tutuklaması gerektiğini söylemek ve üstündeki üniformadan nefret eden insanların ters tavırlarını sineye çekmekle geçirmenin zorluklarını açıklamaya çalışıyordu. Trina gözlerini deviriyordu o zaman. Tüm bunları daha önce de duymuştu. Cinayet masasından dedektif Tom Waller görev odasına girip de Stein Tommesen'e kendisiyle gelmesini, aranan bir adamı yakalamaya gideceklerini söylediğinde Tommesen'in ilk düşüncesi belki de Waller'in dedektiflikle ilgili birkaç tüyo alabileceği oldu. Nylans Vaayan'da arabayla giderlerken bu düşüncesini Waller'a açınca dedektif gülümsedi. "Torpilin olsun yeter," dedi. Amirlerine Tommesen'i öveceğini söyledi.
"Bu harika olur."
Tommesen teşekkürler derse yalaka gibi görünüp görünmeyeceğini merak etti. Hem ortada teşekkür edilecek pek bir şey yoktu henüz. Ama Trine'ye ağız yoklamaya başladığını söyleyecekti. "Evet, aynen böyle," diyecekti. "Ağız yokluyorum." Sonra da konuyu kapatacak ve bir daha açmayacaktı. Belki bir haber alana dek.
"Tutuklayacağımız kişi nasıl biri?" diye sordu.
"Devriye gezerken telsizden duydum. Thor Olsen sokağında büyük miktarda eroin ele geçirilmiş. Alf Gunnerud diye birinin evinde."
"Evet, ben de duydum. Neredeyse 0.5 kiloymuş.
"Sonra Gunnerud'un bir konteyner terminalinde görüldüğü ihbarını aldım."
"Muhbirler bu akşam harıl harıl çalışıyorlar desenize. Eroin de anonim bir ihbarcı sayesinde ele geçirilmiş. Tesadüf olabilir ama 2 ihbarın da anonim yapılması..."
"İki ihbarı da aynı kişi yapmış olabilir," diye araya girdi Waller. "Belki de Gunnerud'dan kazık yemiş biridir."
"Olabilir."
"Demek dedektif olmak istiyorsun," dedi Waller. Tommesen adamın biraz sinirli konuştuğunu düşündü. Rıhtıma doğru saptılar. "Evet, bunu görebiliyorum. Epey değişik bir hayat olur senin için, değil mi? Hangi birimi istediğini düşündün mü?"
"Cinayet masası," dedi Tommesen, "veya hırsızlık masası. Cinsel suçları istemem."
"İstemezsin tabii, işte geldik." Üst üste konulmuş konteynerlerin bulunduğu karanlık bir alandan geçtiler. Alanın solunda büyük pembe bir bina vardı. "Şu sokak lambasının altında duran adamın eşkali uyuyor," dedi Waller.
"Nerede?" dedi Tommesen karanlığa bakarak.
"Şu binanın yanında."
"Vay, gözleriniz keskinmiş."
"Silahlı mısın?" diye sordu Waller arabayı yavaşlatırken. Tommesen Waller'a şaşkınlıkla baktı.
"Silaha gerek olacağını söylememiştiniz."
"Önemli değil, bende var. Sen arabada kal. Sorun çıkarsa destek çağırırsın, tamam mı?"
"Tamam, şimdi çağırsak daha iyi olmaz mı?"
"Zamanımız yok." Waller farlarını söndürüp arabayı durdurdu. Tommesen sokak lambasının ışığında duran silüetin 50 metre kadar ileride olduğunu tahmin etti. Ama aradaki mesafenin tam 34 metre olduğu sonradan anlaşılacaktı. Waller Glock 20'sini doldurdu. Bunu taşımak için başvuruda bulunup özel izin almıştı. Ve ön koltukların arasındaki büyük siyah el fenerini alıp arabadan indi. Adama doğru yürümeye başlarken bağırdı. İki polisin vukuat raporunda bu kısımla ilgili büyük bir uyuşmazlık olacaktı. Waller raporunda polis "onları görelim" diye seslendiğini, yani ellerini başının üstüne koy demek istediğini yazacaktı. Savcı birçok kez cezaevine girmiş eski bir mahkumun bu jargonu bildiğini varsaymanın makul olduğuna katılacaktı. Tommesen ise ilk raporunda Waller'ın "selam, ben polis arkadaşın, onu görelim" dediğini yazacaktı. Ancak Tommesen Waller'la yaptığı görüşmenin ardından Waller'ın versiyonunun muhtemelen gerçeğe daha yakın olduğunu söyleyecekti. Daha sonra olanlar konusunda görüş ayrılığı olmayacaktı. Sokak lambasının altındaki adam elini ceketinin içine sokup bir tabanca çıkardı. Bu tabancanın seri numarası silinmiş, dolayısıyla izi sürülemez bir Glock 23 olduğu sonradan anlaşılacaktı.
Bağımsız polis otoritesi SEFO'ya göre polis kuvvetlerindeki en iyi nişancılardan biri olan Waller haykırarak peş peşe 3 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi Alf Gunnero'da isabet etti. Biri adamın sol omzuna, diğeri ise kalçasına saplandı. İki yarada ölümcül değildi. Ama Gunnero'nun sırt üstü yere düşüp orada kalmasına yol açtı. Waller tabancasını kaldırarak Gunnero'da doğru koşarken "Polis!" diye bağırdı. "Tabancaya dokunma yoksa ateş ederim." "Tabancaya dokunma dedim."
Steintommese'nin raporunun bundan sonra olanlara ilişkin kısmında önemli bir ifade yer almayacaktı. Çünkü adam 34 metre ötedeydi, hava karanlıktı ve üstelik Waller diğer adamı görmesini engelliyordu. Tommese'nin raporunda ve olay mahallinden elde edilen kanıtlarda Waller'in raporunda yazdıklarına ters düşen hiçbir şey bulunmayacaktı. Gunnero tabancayı kapmış, uyarılara kulak asmadan Waller'a doğrultmuştu. Waller da önce davranıp ateş etmişti. İkisinin arasındaki mesafe 3 ila 5 metreydi.
Öleceğim ve bunun anlamı yok. Dumanı tüten bir namluya bakıyorum. Plan bu değildi, en azından benim planım. Belki de baştan beri bu noktaya doğru ilerliyordum farkında olmadan. Ama benim planım bu değildi. Benim planım daha iyiydi. Benim planım mantıklıydı. Kabin basıncı düşüyor ve görünmez bir güç kulak zarlarıma baskı yapıyor. Birisi üstüme eğiliyor ve "Hazır mısınız?" diye soruyor. İnişe geçiyoruz. Hırsız, yalancı, torbacı ve zinacı olduğumu fısıldıyorum. Ama kimseyi öldürmediğimi. Brenzen'deki kadının canını yaktım sadece. Pencerelerin ardında yıldızlar parlıyor. Günah işledim diye fısıldıyorum. Sevdiğim kadına karşı bu da bağışlanabilir mi? Ama hostes gitti ve dört bir yanda pis ışıkları yanıyor. Anna ilk kez o akşam hayır dedi. Ben de evet deyip kapıyı iterek açtım. Hayatımda sahip olduğum en saf mal vardı elimde ve onu dumanını çekerek harcamayacaktık. Anna itiraz etti. Ama ben bu seferki benden diyerek şırıngayı hazırladım. Anna damardan eroin almamıştı hiç, ona enjekte ettim. Başkalarına damardan eroin vermek daha zor oluyor. Ben iki kez başarısız olunca Anna bana bakıp, "Üç aydır uyuşturucu kullanmıyorum, iyileşmiştim." diye mırıldandı. "Aramıza tekrar hoş geldin." dedim. "Seni öldüreceğim." dedi gülerek. Üçüncüsünde damarı buldum. Anna'nın göz bebekleri siyah güller gibi yavaşça açıldı. Ön kolundan süzülen kanlar halıya bezgin iç çekişleriyle damladı. Sonra Anna'nın başı geriye kaykıldı. Ertesi gün beni arayıp mal istedi. Tekerlekler asfaltta çığlık atıyor. Sen ve ben birlikte güzel bir hayat kurabilirdik. Plan buydu, mantıklıydı. Şimdi yaşadığım şeyin mantığını ise çözemedim.
Otopsi raporuna göre 10 milimetrelik kurşun Alf Gunnerud'un burun kemiğini parçalamıştı. Kurşun ve kemik parçaları beynin ön kısmının ince zarını delip talamusu, limbik sistemi ve beyinciyi parçalamıştı ve ardından kurşun arka kafatasını delmişti. Sonunda iki gün önce onarılmış olan asfalt yola saplanmıştı.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 428.